bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Budala Dostoyevski Can Yayınları 4. Basım 2002 Türkçe'ye çeviren Mihal Yalaza Taluy Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray Dostoyevski 1868 yılı başında bitirdiği Budala adlı romanı için romanın zengin bir konusu olmadığını, düşündüklerinin onda birini bile dile getiremediğini söylüyordu. Ama Budala bu büyük yazarın ölümsüz romanlarından biri olarak bugünlere gelmeyi başarmıştır. Romanın kahramanı Prens Mişkin saralıdır. Tedavi gördüğü İsviçre'den döndüğünde elindeki giysi çıkınından başka hiçbir şeyi yoktur. Yaşamı kendi iç dünyasını seyredalmakla geçmektedir. İnsanlarla her türlü alışverişten arınmıştır. Budalalık derecesinde iyi olan Prens Mişkin tam bir ermiş kişidir. Sevmekten başka bir şey gelmez elinden. Müthiş bir zeka sahibidir. Çevresindekiler onu her zaman yadırgarlar ama onsuz da edemezler. Kendisi de saralı olan Dostoyevski, romanının kahramanına kendi kişiliğinden pek çok şey koymuştur. Prens Mişkin'in anıları aslında Dostoyevski'nin anılarıdır. Prens Mişkin'in romanın bir yerinde anlattığı, siyasal görüşlerinden dolayı kurşuna dizilme cezası alan bir adamın öyküsü, aslında Dostoyevski'nin başından geçmiş bir olaydır. Bir tutku romanı olan Budala, Dostoyevski'nin yazdığı ilk büyük aşk romanıdır. Fyodor Mihailovich Dostoyevski, 1821 yılında Moskova'da doğdu. Annesini ve babasını genç yaşta kaybeden Dostoyevski, Petersburg Mühendis Okulu'nu bitirdi. Baştan beri edebiyatta yer edinmeyi amaçlayan yazar, oldukça hareketli ve zor bir yaşam geçirdi. Genç liberallere katılması nedeniyle Çar 1. Nikola'nın polisi tarafından Sibirya'ya sürgün bile edildi. Bu yıllar Dostoyevski'nin Sara Nöbetleri biçiminde kendini gösterdi, birçok yapıtına da yansıdı. Yazar yaşamının bir dönemini de kendini kumara verip alacaklılarından kaçmakla geçirdi. Sonunda ünlü Turgenev'i ve Tolstoy'u bile aşmış bir yazar olarak 1881'de öldü. Dostoyevski'nin yapıtlarındaki en değerli yön, kuşkusuz olağanüstü güçteki psikolojik tahlillerdir. Yapıtları arasında İnsancıklar, Beyaz Geceler, Yer Altından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov Kardeşler sayılabilir. 1. Bölüm 1 Kasım sonunda karın ve buzların çözüldüğü yumuşak bir havada Petersburg-Varşova treni olanca hızıyla Petersburg'a yaklaşıyordu. Sabah 9 sularıydı. Havadaki sis ve nem yüzünden ortalık güçlükle aydınlanmıştı. Vagonun pencerelerinden yolun sağ ve solunda 10 adım ilerisi güç seçiliyordu. Yolcular arasında yabancı ülkelerden dönenler vardı. 3. mevki kompartımanlar daha kalabalıktı. Buradakilerin çoğu pek uzaktan gelmeyen iş adamları, önemsiz kimselerdi. Hepsi yorgun düşmüş, üşümüştü. Gece boyunca gözleri ağırlaşmış, yüzleri yorgunluktan sis rengi almıştı. 3. mevki kompartımanlardan birinin penceresi önünde iki yolcu, şafak sökeli beri karşılıklı oturuyordu. İkisi de gençti, ikisinin de eşyası yok gibiydi, ikisinin de giyinişi sıradandı. İkisinin de yüzleri ilginçti, sonunda ikisi de birbiriyle konuşma isteği duydu. O anda birbirlerinin ne gibi özellikler taşıdığını bilselerdi, bu garip rastlantının onları Petersburg-Varşova treninin 3. mevki vagonunda bir araya getirmesine pek şaşarlardı. Bunlardan biri ufak tefek, 27 yaşlarında, koyu siyah kıvırcık saçlı bir adamdı. Kurşuni gözleri küçük ama ateşliydi, geniş yassı bir burnu vardı. Elmacık kemikleri çıkıktı, ince dudaklarında arsız, alaycı bir ifade vardı. Hemen kötü kötü gülmeye hazır gibiydi. Ama yüksek, biçimli alnı, yüzünün alt kısmının taşıdığı soysuzluğa bir güzellik katıyordu. Yüzündeki ölü beyazlığı özellikle dikkati çekiyordu. Bu beyazlık oldukça sağlam yapılı olduğu halde yüzüne bitkin ve ıstırap derecesine varan tutku dolu bir anlam veriyordu. Bütün bunlar arsız kaba gülümsemesiyle Haşin kendini beğenmiş bakışlarına aykırı düşmekteydi. Üzerinde iyice sıcak tutan geniş siyah içi koyun postuyla kaplı bir gocuk bulunduğu için gece üşümemişti. Görünüşünden hiç de hazırlıklı olmadığı anlaşılan arkadaşıyla Rusya'nın bu nemli Kasım gecesinin iyice tadına varmıştı. Kolsuz, oldukça geniş bir pelerin giymişti. Kocaman bir başlığı vardı. Yolcular bunları çoğu zaman kışın İsviçre ya da Kuzey İtalya gibi uzak yerlerde doğal olarak Eitkunen'den Petersburg'a kadar süren yolu hesaba katmadan giyerler. Ama İtalya için kullanışlı, işe yarar olan bu kılık Rusya'da hiçbir işe yaramazdı. Başlıklı pelerin giyen adam genç birisiydi. 26-27 yaşlarındaydı. Ortadan biraz daha uzunca boylu, incecik, iyice sarışın, gür saçlıydı. Avurtları çökmüştü. Ufak, sivri, beyaza çalan bir sakalı vardı. İri mavi gözlüydü. Yumuşak, sabit bakışlarında sarı hastalığının belirtileri görülüyordu. Gene de genç adamın ince, kuru yüzünde sevimli bir görünüm vardı. Aslında da renksiz olan bu yüz şimdi soğuktan buz gibi olmuştu. Elinde herhalde bütün eşyasını oluşturan eskimiş fulara sarılı bir bohça duruyordu. Ayaklarına kalın pençeli kunduralar geçirmişti. Rus yapısı değildi bunlar. Kara saçlı, koyun poslu gocuk giymiş yolcu biraz da canının sıkıntısından olacak bütün bunları bir bir inceledi. Sonunda bazı insanların başkalarının düşkünlüğünden duydukları hazzı yansıtan teklifsizlik ve umursamazlık dolu nezaketsiz bir gülümsemeyle "Soğuk değil mi?" diye sordu ve omuzlarını kıpırdattı. Öbür yolcu hemen atılarak "Çok" dedi. "Hem de karların artık erimeye başladığına dikkatinizi çekerim. Ya kara kışın soğukları olsaydı? Bizde bu kadar soğuk yapacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Unutmuşum besbelli. Avrupa'dan mı geliyorsunuz?" "Evet, İsviçre'den." "Oo, dünyanın bir ucundan." Siyah saçlı ıslıktan sonra kahkahayı bastı. Konuşmaya başladılar. İsviçre pelerini giyen sarışın gencin esmer arkadaşının bütün sorularına, bunların oldukça basma kalıp ve yersiz oluşundan hiç kuşkulanmadan bütün içtenliğiyle yanıt yetiştirmesi gerçekten şaşılacak şeydi. Yanıtları arasında uzun süredir Rusya'da bulunmadığı, 4 yıl önce saraya benzer titreme, kasılma nöbetleri halinde gelen, sinirsel bir hastalık yüzünden Avrupa'ya gönderildiği de vardı. Esmer bunları dinlerken birkaç kez gülümsedi. Hele "Nasıl, iyi ettiler mi sizi bari?" sorusunu sarışının "Yo, edemediler" diye yanıtlamasına pek güldü. Küçümser bir tavırla "Desenize paralar boşa gitti" dedi. "Biz de burada körü körüne inanırız onlara." Yanlarında oturan üstü başı düşkünce, bütün işinin ortalık karıştırmaktan ibaret bir memur olduğu anlaşılan, 40 yaşlarında iri yarı yüzü siyah sivilceli bir adam, "Pek doğru" diye söze karıştı. "Rusların elinde avucunda ne varsa bunlar kendi ülkelerine çeker dururlar." İsviçre'den gelen hasta, yatıştırıcı, hafif bir sesle karşılık verdi. "Yo, benim durumumda yanılıyorsunuz. Gerçi her şeyi bilmediğim için iddia edemem. Ama bana bakan hekim, elinde kalan son parasını bana yolluk olarak verdi. Üstelik orada bana 2 yıla yakın bir süre baktıktan sonra." "Neden o?" diye sordu esmer olan. "Para verecek kimseniz yok muydu?" "Yoktu. Bakımımı üstlenen Bay Pavlişkev 2 yıl önce öldü. Bunun üzerine uzak akrabalarımdan General Yepanchin'in karısına yazdım. Ama bir yanıt alamadım. Onun için kalktım, buraya geldim." "Nereye geldiniz? Yani ineceğim yer mi?" "Doğrusu henüz ben de bilmiyorum. Şöyle, karar veremediniz demek." İki dinleyici yeniden kahkahayla güldü. Esmer olan, "Herhalde varınız yoğunuz bu bohçanın içinde," dedi. Kırmızı burunlu memur, son derece hoşnut, "Hepsinin bu olduğuna bahse girerim," diye söze katıldı. "Bagaj vagonunda başka eşyası yoktur. Ama kim demiş yoksulluk ayıp diye?" Bu sözlerin doğruluğu hemen ortaya çıktı. Sarışın genç hemen ve beklenmedik bir telaşla bunun doğruluğunu açıkladı. Memur doya doya güldükten sonra, işin garibi bohça sahibi de arkadaşlarına bakarak gülüyor, bu ötekilerin coşkusunu bir kat daha artırıyordu. Sözünü sürdürdü. Gene de bohçanızın bir değeri olsa gerek, dedi. Hoş içinde Napolyon, Frederick altını, hiç olmazsa Hollanda paracıkları gibi yabancı altınlarla dolu kesecikler bulunmadığına bahse girebilirim. Bu kunduranızın üzerine geçirilmiş yabancı malı tozluklardan da anlaşılıyor. Ancak bohçanızın yanına General Yepanchi'nin karısı gibi bir akraba eklenince iş biraz değişiyor. Tabii bu gerçek bir akrabalıksa ve siz hayal gücü fazlaca olan her insanın uğrayabileceği bir dalgınlığın kurbanı olmuyorsanız. Sarışın adam, aa yine bildiniz diye atıldı. Belki de yanılmış olabilirim. Tam akraba sayılmayabiliriz onlarla. Zaten yanıt vermeyişlerine de şaşmamıştım. Bekliyordum bunu. Posta parasına yazık olmuş demek. En azından saf ve içtensiniz. Bu da övülmeye değer. Tanınmış birisi olduğunuz için General Yepanchi'ni biz de tanırız. İsviçre'de size bakan ölü Pavlişçev'i de biliyoruz. Yalnız bu Nikolay Andreyevich Pavlişçev ise. Çünkü bunlar iki kuzendiler. Öbürü şimdi Kırım'da. Toprağı bol olsun. Nikolay Andreyevich saygıdeğer, sözü her yerde geçen bir adamdı. 4000 kölesi vardı. Evet efendim, adı Nikolay Andreyevich Pavlişçev'di. Genç adam yanıt verir vermez, sabit, inceleyen bakışını her şeyi bilen baya dikti. Bu gibi her şeyi bilen baylara bazen, hatta sık sık toplumun belirli katlarında rastlamak mümkündür. Her şeyi bilir bunlar. Çağımız düşünürlerinin de belirtebileceği gibi böyle kişiler hayatın daha önemli sorunlarına ilgi duyacak yeterlikte olmadıkları için huzursuz bir merak ve başka yetenekler taşıyan zekalarını belirli bir alana yöneltirler. Gene de her şeyi bilirler derken sınırlı bir alan kastedilmektedir. Filancanın çalıştığı yer, kiminle tanıştığı, mali durumu, nerede valilik yaptığı, kiminle evlendiği, karısının drahoması, kiminle üçüncü dereceden kuzen olduğu ve bunun gibi şeyler. Bu gibi her şeyi bilen baylar çoğu zaman dirseği yırtık gezerler. 17 ruble aylıkları vardır. İçlerini dışlarını bildikleri kimseler onların ne gibi bir çıkar gözeterek hareket ettiklerini tahmin bile edemezler. Oysa bunların çoğu bütün bu bilgileri toplamayı bilim adamı olmakla bir tutar, bununla avunur, kendilerini bununla değerlendirir ve bundan derin bir haz duyarlar. Bilim de ne bilim ama. Ben bu yola kendini vererek ruhunu yüceltmiş, hatta bu sayede geleceğini kazanmış nice bilim adamı, yazar, şair ve politikacı görmüşümdür. Esmer delikanlı bütün bu konuşma süresince esniyor, amaçsız bir tavırla pencereden bakıyor, sabırsızlıkla yolculuğun bitmesini bekliyordu. Dalgın, hem de pek dalgındı. Heyecanlı, üstelik tuhaf bir hali vardı. Hem dinliyor, hem dinlemiyordu. Hem bakıyor, hem bakmıyordu. Bazen gülüyor ama gülüşünün nedenini ya bilemiyor ya da unutuyordu. Yüzü sivilceli adam birdenbire sarışın gence döndü. Kiminle tanışma onuruna erdiğimi sorabilir miyim? Öteki hemen karşılık verdi. Prens Lev Nikolayevich Mışkin. Memur düşünceli bir tavırla, Prens Mışkin mi? Lev Nikolayevich mi? Dedi. Tanımam. Hakkında hiçbir şey duymadım. Kuşkusuz kendisini kastediyorum. Yoksa isim olarak Karamzin tarihine bile geçmiş olmalı. Zaten Mışkin prenslerine artık rastlanmaz oldu. Onlara ilişkin hiçbir şey duyulmuyor. Prens hemen karşılık verdi. Doğru, Mışkinlerden benden başka kalan yok. Ben de sonuncuyum sanırım. Bizim soyumuzda Odnovertzlar varmış. Ama babam harp okulunu bitirmiş bir teğmendi. Yalnız General Yepanchi'nin karısının nasıl olup da Mışkin prenseslerinden sayıldığını aklım ermiyor. O da kendi soyunun sonuncusu olacak. Memur kıs kıs güldü. Hehehe, kendi soyunun sonuncusu. Hehe, iyi buluş doğrusu. Esmer genç de gülümsedi. Sarışın pek de parlak bulmadığı nüktesine kendisi de şaştıktan sonra ''İnanır mısınız, bunu dilimin ucuna öyle geldi de söyleyiverdim.'' dedi. Memur neşeyle ''Anlaşılıyor efendim, anlaşılıyor.'' diye doğruladı. Esmer genç ansızın ''Prens, siz orada bir profesörden ders mi aldınız?'' diye sordu. ''Evet, ders de aldım. Ben hiç okuyamadım da.'' Prens özür diler gibi ''Ben de tam okuyamadım.'' dedi. Hasta olduğum için düzenli bir eğitim göremedim. Rogojinleri tanır mısınız? Diye atıldı esmer olan. Hayır, zaten Rusya'da pek az kimseyi tanırım. Siz Rogojin misiniz? Rogojinim, Parfen Rogojin. Memur aşırı bir saygıyla, Parfen mi? diye başlayacak oldu. Hani Şirogojin nereden mi? Şimdiye kadar yüzü sivilceli memura tek söz etmeyen, baştan beri hep prensle konuşan esmer genç, nazik olmayan bir sabırsızlıkla sözünü kesti. Evet evet, onlardan. Ya ama nasıl olur? Memur şaşkınlıktan donmuştu. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi. Yüzünde aşırı bir küçülme, hatta korku ifadesi belirdi. Demek şu bir ay önce ölüp de ardında 2,5 milyon bırakan Semyon Parfenovich Rogojin. Öyle mi? Esmer gene onun yüzüne bakmaya tenezzül etmeden, 2,5 milyon servet bıraktığını da nereden biliyorsun diye sözünü kesti. Sonra prense göz kırparak, hemen dalkavukluğa kalkışıp kendilerine bir şeyler sağlamaya çalışır bunlar diye ekledi. Ama dediği doğru, bizim peder öldü, biz de bir ay sonra Pskov'dan yalın ayak, başı kabak dönüyoruz. Gerek kerata kardeşim, gerek anam ne para ne bir haber gönderdiler. Köpek gibi yüzüstü bıraktılar beni. Bir ay Pskov'da ateşler içinde kavruldum durdum. Memur el çırparak, ama şimdi en azından 1 milyona kavuşacaksınız dedi. Hey ulu tanrım! Rogojin sinirli, öfkeli bir tavırla onu başıyla göstererek, buna da ne oluyor dedi. Karşımda susta dursan bile sana kuruş koklatmam. Ama duracağım, elbette susta duracağım. Dur, ama zırnık alamazsın. İstersen karşımda bir hafta göbek at. Verme, hak ettim ben bunu, verme. Ama gene de oynayacağım. Karımı, çocuklarımı bırakır karşında oynarım. Sen de lütfunu esirgeme artık, esirgeme. Yuh sana. Esmer tükürdü. Sonra yeniden prense döndü. 5 hafta kadar oluyor. Ben de sizin gibi boş çamı kolumun altına aldığım gibi bizim pederin yanından Pskov'a, teyzeme kaçmıştım. Orada hummaya yakalandım, yatağa düştüm. Ben yokken adamcağız Azrail ile kucaklaşmış, toprağı bol olsun, yanındayken dayaktan canımı çıkarırdı. İnanır mısınız prens, kaçmasam %100 öbür dünyaya yollardı beni. Prens bu gocuklu milyoneri belli bir merakla seyrederek, bir hareketinizle kızdırmış olmayasınız onu diye sordu. Milyon ve miras konusu da önemli olmakla birlikte prensi şaşırtan bir şey daha vardı. Rogojin de konuşacağı kişi olarak prensi seçmişti. Oysa görünüşte konuşma ihtiyacı belirli bir kişiye yönelmekten çok bir alışkanlık sonucuydu. Bir yakınlaşma ihtiyacından değil de dalgınlık, telaş ve heyecanla kim olursa olsun birisine açılmak, onunla çene çalmak isteğinden doğuyordu. Sanki hala humma nöbeti içindeydi. Hiç değilse sıtma ateşine yakalanmış gibiydi. Öte yandan memur, Rogojin'in karşısında soluk almaktan korkarak duruyor, ağzından çıkan her sözü kaparak bunlar arasında pırlanta ararmışçasına tartıyordu. Kızmasına kızdı diye karşılık verdi Rogojin. Hem de haklı olarak belki. Ama asıl benim canımı okuyan kardeşim oldu. Annem için bir şey diyemem. Din kitapları okuyan, koca karılarla dostluk eden yaşlı bir kadıncağız işte. Evde kardeşim Senka'nın sözü geçer. Bana olayı vaktinde haber vermeyişinin bir nedeni var anlaşılan. O sıralar ben kendimi bilmeden yatıyordum. Telgraf yollamışlar. Telgraf da teyzemin eline geçmiş. Teyzem 30 yıldır dul. Ömrünü delilerle geçiren bir kadın. Rahibeden de beter. Telgraftan korkmuş, doğru karakola göndermiş. Telgrafı orada unutmuşlar. Neyse ki Konev, Vasili Vasilyevich imdada yetişti de bana her şeyi olduğu gibi yazdı. Kardeşim gece tabutu örten sırmalı ipek örtünün kenarındaki som altın püskülleri, bunca para döküldü bunlara diye kesmiş almış. İstesem onu bu iş için Sibirya'ya sürdürürüm. Dine küfür bu. Hey, bana baksana bostan korkuluğu. Rogojin memura dönmüştü. Yasaya göre küfür sayılır bu değil mi? Memur hemen doğruladı. Küfürdür efendimiz, küfürdür. Bu yüzden Sibirya'yı boylatırlar adama değil mi? Hemen sürerler, hiç bırakmazlar. Rogojin yeniden prense döndü. Onlar beni hala hasta biliyorlar. Kimseye bir şey söylemeden hasta halime treni atladığım gibi yola çıktım. Aç kapıları bakalım. Semen Semyonich kardeşim, beni rahmetli pedere fitlemek için yapmadığını koymazdı. Bunu da biliyorum ben. Yalnız şu Nastasya Filipovna yüzünden pederi gücendirdiğimi gizleyemem. Bu konuda suçlu benim. Şeytan dürtü verdi işte. Memur bir şeyler sezinlemeye çalışır gibi iyice alttan alarak, Nastasya Filipovna yüzünden mi diye sordu. Rogojin sabırsızlıkla, tanımazsın sen onu canım diye bağırdı. Öteki zafer kazanmış bir tavırla "Nasıl tanımam?" dedi. Daha neler? Dünyada tek bir Nastasya Filipovna yok ya. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yırtık, ne arsız adamsın sen yahu. Bunun gibi yerden bitme yavşak birinin enseme yapışacağını biliyordum zaten, diye prense döndü. Memur telaşla, neden bilmeyeyim efendim, biliyorum belki, dedi. Lebedev'in bilmediği yoktur. Zat-ı haliniz istediğiniz kadar azarlayın beni. Ama ya kanıtlarsam? Bu Nastasya Filipovna, babanızın onun yüzünden size kızılcık sopası çekeceği kadın değil mi? Nastasya Filipovna, Barashkova, yüksek bir kadın, kendine göre bir prenses. Yalnız çiftlik sahibi Afanasi Ivanoviç Toski ile görüşür. Adam para babası, çeşitli şirket ve kuruluşlarda üyelikleri var. Bu yüzden General Yepanchin'le de ahbap olurlar. Rogojin bu kez gerçekten şaşırmıştı. Vay canına, gerçekten biliyor. Elbette bilirim. Lebedev'in bilmediği yoktur. Bendeniz tam 2 ay Lihachev Alekşaşkayla taban teptim. Babanızın ölümünden sonra bile. Kentin bütün girdi çıktısını öğrendim. Sonunda bensiz bir adım atılamaz oldu. Lihachev şimdi borçlular hapishanesinde yatıyor. Armans'ı, Korali'yi, Prenses Patska'yı, Nastasya Filipovna'yı hep o birlikte olduğumuz sıralar tanıdı. Daha neler neler öğrendi. Nastasya Filipovna mı? Onunla Lihachev arasında... Rogojin memura yiyecek gibi baktı. Dudakları soldu, titremeye başladı. Memur hemen toparlandı. Durumu düzeltmeye çalışarak, ''Aman efendim, elbette bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu aralarında.'' diye kekeledi. Lihachev dünyanın parasını döktüğü halde başaramadı. Armans mı bu? Yalnız Toski ile ahbaplığı vardı. Bir de geceleri büyük tiyatroda ya da Fransız tiyatrosunda özel locasında oturabilirdi. Gerçi subaylar arasında bazı dedikodular dolaşırdı ama hep sözde kaldı. Hiçbir kanıt yok. Nastasya Filipovna'yla şöyle böyle derler ama hepsi o kadar işte. Aslında da bir şey yok ki zaten. Rogojin gururla somurtarak orası öyle diye doğruladı. Zalejev de söylemişti bunları bana. Ah prens, bir gün babamın yıllanmış paltosu sırtımda Nevski'den geçiyordum. Nastasya Filipovna da bir mağazadan çıkmış arabasına biniyordu. Görür görmez yıldırımla vurulmuşa döndüm. Zalejev'le karşılaştık. Ben onun yanında sıfırım tabii. Herif berber salonlarındaki kalfalar gibi parlak biri. Gözünde de tek gözlük. Bizim ayağımızdaki çizmeler bile baba parasıyla. İşimiz gücümüz de lahana çorbasına kaşık sallamak. Bana senin harcın değil o, dedi. Prensestir. Adı Nastasya Filipovna Barashkova. Toski ile yaşıyormuş. Toski de yaşı 55'i bulduğu için ondan kurtulmaya bakıyormuş. Niyeti Petersburg'un en güzel kızlarından biriyle evlenmekmiş. Zalejev bana bir akıl verdi. Nastasya Filipovna'yı hemen o gün görebileceğimi, gece büyük tiyatrodaki baleye gideceğini söyledi.